Ayrım 6.
Saatlerce beraber geldiğimiz bu kızın ne kadar güzel, ne kadar ahenkli bir yürüyüşü olduğunu ilk defa fark ediyordum. Olgun bir buğday tarlasında ilerliyormuş gibi hafifçe dizlerini kaldırarak ve başını ileri geri sallayarak adım atıyor, çimenlerin ve renk renk çiçeklerin üstüne çıplak ayaklarıyla basarken vücudunun ağırlığı olmadığı hissini veriyordu. Yanına sokuldum. Hacer kız dedim. Emine'nin gök büvette oturup söylediği koşmalardan bildiğin var mı? Obaya varmadan bana bir tanesini söyleyiver. Durdu. Gözleri etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı hikayenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında tozlarla karışıp sonra kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izleri vardı. Derin derin nefes alıyordu. Bu anda onu etrafını saran tabiattan ayırmaya imkan yoktu. Akşamın loşluğu içinde topraktan, çiçeklerin arasından fırlayıp büyüyüvermiş bir mahluk gibiydi. Yavaşça dudaklarını oynattı. ''Sana Emine'nin bir koşmasını okuyvereyim.'' dedi. ''Hasan'la kavuşmadan az önce bunu söylemiş derler.'' Biraz düşündü, gözleri kapalı ilave etti. ''Kim bilir?'' Sonra arkasındaki çam ağacına sırtını dayadı. Heybesini sağ omzundan yere düşürdü, gözlerini yere dikti. Hafif fakat tüyleri ürpertecek kadar içli bir sesle şu koşmayı okudu. ''Uzaklardan sesini aldım, çevreni derede buldum. Nereye gittin bildim.'' Hasan'ım, arkandan geldim. Sarı kahküllü dal boylum, saz benizli, ayva tüylüm, tatlı sözlü, melek huylum. Hasan'ım, ardından geldim. Köyden obadan kovulan, duru sularda boğulan, toz köpük olup dağılan, Hasan'ım, ardından geldim. Sert dağlara getirdiğim, kavuşmadan yitirdiğim, ak kefensiz yatırdığım, Hasan'ım, ardından geldim. Emine'yi yaslı eden, Kerem olup aslı eden, dağı taşı sesli eden, Hasan'ım, ardından geldim. 1942 Sırça Köşk Portakal. Vapur Doğu Akdeniz limanlarından birine yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Güneşin biraz evvel battığı, deniz ve bulutların birbirine karıştığı yerde katmer katmer turuncu yığınlar, bunun karşısında Torosların üzerinde ise karlı tepeleri saran al al türler vardı. Vapur kısa, kalın bir şeydi. Kıçı pek suya batmış, burnu pek havaya kalkmış gibi yürüyordu. 55 yaşındaki makine, kendisiyle aynı yaşta olan tekneyi sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titretiyordu. Yarım ısırdan beri fırçalanıp silinmekten yarı yarıya incelmiş ve aralarındaki zifti dökülmüş olan güverte tahtaları, sıcakta yan yatıp hızlı hızlı soluk alan sıska bir köpeğin kaburgaları gibi kımıldayıp duruyordu. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vinççi İsmail, bacakları bir arşın kadar birbirinden ayrı, çıplak ayakları deve tabanı gibi sımsıkı güverteye, elleri dümene, gözleri limana yapışmış hiç kımıldamadan duruyordu. Görenler onun sanki nefesi kesilmiş bir halde çok mühim bir hadiseyi, mesela karşıda taş evlerinin camları parlayan şehrin bir infilaka uçuvermesini yahut denizden büyük bir canavar çıkıp gemiyi birden yutuvermesini beklediğini sanırlardı. Halbuki hiç de böyle büyük şeyler düşündüğü yoktu. O İstanbul'da Beşiktaş'ın arka mahallelerinden birinde bıraktığı mini mini bir şeyi 15 gün evvel bu son sefere çıkacakları gün doğan oğlunu düşünüyordu. Ona geçen sene Şile taraflarından İstanbul'a motorla mangal kömürü getirirken boğulan babası Musa Kaptan'ın adını koymuştu. Şimdi kendi kendine ağzını kımıldatmadan mırıldanıyordu. Musa Denizer, Musa Denizer. Çocuğunun hem adını hem soyadını birlikte söyledikçe oğlan gözünde büyüyordu. Limanın önünde yam yassı yatan ve üzerinde harap bir kale bulunan adacığa yaklaşmışlardı. Burada dümeni sancak tarafına kırarken, ''Okutacağım keratanın oğlunu.'' diye söylendi. Kendisi okumamıştı ama tütünden aldığı karısı tahsilliydi. Hem birkaç sene mektebe gitmiş hem de öteki işçi kızlarla beraber okuyup yazmaya merak sardırmıştı. İsmail her seferden dönüşte bir köroğlu alır, eve gidip yıkandıktan sonra onu karısına uzatır, kendisi mindere kurularak dinlerdi. Karısı Hayri'ye hiç kekelemeden, hafızlar gibi başını sallayarak önce resim hatlarını, sonra destanları, sonra makaleleri, haberleri, tefrika romanları, acayip hatta biraz yanık bir makamla okur, bu sırada İsmail de dudaklarının kenarından müpem bir çizgi, anlasın anlamasın arada bir kahkaha atarak dinler, harp vaziyetine ait yerleri tekrarlatır, vapurda güverte yolcularından yahut izinden dönen neferlerden dinlediği mütalaları birbirine karıştırıp anlatır, gidişat iyi değil gibi hayri eder, susardı. Bu sükut artık yemek yiyelim manasındaydı ve karısı hemen yerinden fırlar, sofrayı hazırlamaya başlardı. İsmail hiç kımıldamayan gözlerini artık iyice yaklaştıkları limana dikmiş dururken arkasından ayak sesleri duydu. Kalın, cızırtılı bir ses. ''Ben göremedim yahu!'' diyordu. Bu gemi süvarisiydi. İkinci kaptanın ince, titrek sesi ''Dürbünle iyi bakın, bana var gibi geliyor!'' dedi. İkisi de kumanda köprüsünün ön tarafına geldiler. Dürbünlerini gözlerine yerleştirerek limanı ve orada sıra sıra dizili duran kara mavnaları uzun uzadıya araştırdılar. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, kır saçlı, küt burunlu biri olan süvari tam kitapların tarif ettiği bir deniz kurduydu. Sesi ayazda kalmış gibi yırtık yırtık çıkıyor, gözlerinin uçlarından yanaklarına doğru yaşlar süzülüyordu. Gözlerinin altı da içi su dolu kesecikler gibi şişmiş ve yanaklarına doğru sarkmıştı. İkinci kaptan ise inadına uzun, sarı, sıska bir şeydi. Kasketini kulaklarına kadar geçirmiş, Şubat ayında buralarda hava pek soğuk olmadığı halde kaputunun yakasını kaldırmıştı. Süvari, ''Görünmüyorum be!'' diye söylendi. ''Biraz daha yaklaşalım, görürsünüz.'' Biz yaklaştıkça da hava kararıyor. Sonra somurtkan yüzünü hiç değiştirmeden kesik kesik güldü. Eliyle ikinci kaptanın böğrünü dürttü. Patlama yahu! Limana varınca anlarız. Eğer bir şey varsa acentadan evvel gelirler. Konuşarak İsmail'in önünden uzaklaştılar. Delikanlı arkalarından bir göz attı. İnşallah aradığınız çıkmaz diye söylendi. Bugün bu üçüncü vardiyasıydı. Halbuki onun asıl işi vinççilik olduğu için gemi bir limandan ayrılınca öteki limana varıncaya kadar baş altı kamerasında yatıp uyumalıydı. Ama bu sefer tayfalardan üçünü birden sıtma tutmuş, kaptan da İskenderun'da başka tayfa almaya lüzum görmemişti. İsmail bunun suçunu süvaride buluyor, birazdan demir atınca genç vincin başına artık gece yarısına kadar mı sabaha kadar mı vira mayna vira mayna çek Allah'ın emri diye humurdanıyordu. Ortalık adam akıllı kararmış, gemi de limana iyice yanaşmıştı. Rıhtımda tek tük ışıklar yanıyordu. İkinci kaptan tekrar kumanda köprüsünün ön tarafına gelerek demirin başında duran tayfalara emir verdi. Demirin zinciri istim seslerine karışan büyük bir gürültüyle sıçraya sıçraya geminin burnuna doğru gidip delikten geçerek sulara gömülüyordu. Vapur makinelerini istop edip olduğu yerde suların akışına kapılarak ağır ağır dönerken bir sürü kayık sanki bir anda peyda oluvermişler gibi geminin etrafını serdi. Fakat aşağıya uzatılan iskeleye yanaşmıyorlar, biraz açıkta duruyorlardı. Yalnız içinde bir polis ve bir sivilin ayakta durduğu sahil sıhhiye idaresinin kayığı ile acentayı getiren kayık küçücük bayraklarıyla kendilerine bir yol açmışlar, vapura yanaşmışlardı. Hemen bunların arkasından başka bir sandal daha geldi. Pek şişman ve kırmızı yüzlü biri acele fakat alışkın hareketlerle iskelenin iplerine yapıştı, yuvarlanır gibi yukarı çıkmaya başladı. Kasketini gür kaşlarının üstüne eğerek aşağı seyreden süvari koluyla ikinciyi dürterek ''Geldi'' dedi. ''Sen burada kal. Buraya bırakılacak 25 parça eşya var. Ben salona gidiyorum.'' Birinci mevkiye kameraların kırmızı kadifeli küçücük salonu bir sürü insanla dolmuştu. Acenta önündeki dar masaya eğilmiş, yolculara bilet kesiyor, vapurun katibiyle konşimentoları, ordinoları, bir takım başka listeleri elden geçiriyor, kamarota kahve söylüyordu. Vapura herhangi bir iş için gelenler aradıklarıyla baş başa vermiş, konuşuyorlar, yüzleri yolculuktan kirlenmiş kamera müşterisi, şık hanımlarla arsız çocukları etrafa meraklı gözlerle bakıyorlardı. Salonun daracık kapısında yan dönüp şunu bunu iteleyerek güç hali içeri girebilen şişman, kırmızı yüzlü adam, süvari bir köşede yalnız başına oturmuş, pencereden dışarıyı süzer görünce biraz duraladı. Demin onu kumanda köprüsünde görmüş, el sallamış ama öteki görmemezlikten gelmişti. Kendisi daracık yerlerden yatak denkleri, sandıklar, girip çıkarken bir aralıkta sıkışıp kalan yolcular arasından yol bulup gelinceye kadar kaptanın salona inip köşeye yerleştiğini görünce ''Tuzağa kurmuş bekliyordu bu herif'' diye homurdandı. Sonra iri dudağını yalayıp ıslattı. Yüzüne tatlı bir ifade vererek o tarafa yürüdü. ''Nasılsın süvari bey?'' Süvari hiç beklemediği eski bir dostuyla karşılaşmış gibi ''Ooo merhaba Osman Yiğit, ne var ne yok, geç otur bakalım.'' Osman Yiğit kalbi hızla çarparak yaklaştı. Kor üstüne oturuyormuş gibi döner iskemleye şöyle bir ilişikti, yutkundu. Derin bir nefes aldıktan sonra ''Ocağına düştük kaptan'' diye boşandı. 3000 sandık portakalım var. Bir haftadır yolunu gözleriz. Kaptan altı şiş gözlerini yarı kapayarak salondakileri süzdü. Dudaklarının arasından ''İskenderun'da fazla mal çıktı. 2 gün bekledik ama gemide yükünü aldı'' dedi. Karşısındaki cümlenin son kısmını duymamazlıktan geldi. Neyse, selametle geldiniz ya. Öyle, inşallah selametle de gideriz. İnşallah, inşallah. Şu bizim 3000 sandığı da. Kaptan bu sözleri hiç duymamış gibi. Hep de havalili mallar yükledik. Bakalım İstanbul'u nasıl bulacağız. Denizlerin kötü zamanı diye devam etti. Sonra daha ziyade kendi kendine mırıldanıyormuş gibi. Gemi de gemi değil ki. Hacı Davut vapuru. 4 seneden beri havuzlanmadı. Allah çoluğumuza çocuğumuza acıyor herhalde. Osman Yiğit yüzü büsbütün kızararak. Şu bizim portakallar diyecek oldu. Kaptan birden doğrularak. İnşallah gelecek sefere dedi. Aman Süfari Bey, şaka etme Allah'ını seversen. Portakallar sandığa gireli 15 gün oluyor. 10 gündür de rıhtımda bekliyor. Bu sabah Mavna'ya yüklettim. Neredeyse gemiye yanaşmıştır. Süvari Bey gözlerinin kenarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi. Yüzünü uzun uzun kaşıdı. Sonra Osman Yiğit dedi. Hatırın için birkaç yüz sandık alırım ama Sintiye'ye koyarım. Başka yerim yok. Yapma be kaptan. Sintiye'de portakal gider mi? Sabaha varmadan çürür. Orasına ben karışmam. Süvari bunları söyleyerek kalktı, salondan çıktı, yukarıya kamerasına gitti. Osman Yiğit başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonra o da acele adımlarla dışarı fırladı, kumanda köprüsünün merdivenini ıkına sıkına tırmandı. Yukarı varınca ikinci kaptanı orada dolaşır buldu. Onu bir kenara çekerek meseleyi anlattı. Hadi kurbanın olayım, şu işi bir düzene koy, beni yakmasın diye sırtını sıvazladı. İkinci kaptan, vallahi ben ne bileyim, bakalım bir kere diye Süvari'nin kamerasına girdi. Ondan sonra belki yarım saat süren bir pazarlık başladı. İkinci kaptan bir içeri bir dışarı gidip gelerek bu hayırlı işi yoluna koymaya uğraştı. Nihayet navluna 6 kuruş olan portakal sandıklarının 70'er kuruştan gemiye alınması kararlaştırıldı. Osman Yiğit aşağıya inip acenta ve vapur kağıtı bile muameleyi tamamladıktan sonra sandık başına navlun farkı olan 64 kuruştan 3000 sandığın tutarı 1920 lirayı ikinciye teslim etti. Bu aralık Mavna yanaşı portakal sandıklarını gemiye vermeye başlamıştı. Vint sabaha kadar işledi. Tayfa İsmail Denizer yorgunlukla İstanbullu olan karısından öğrendiği güzel konuşmayı bir yana bırakıp Halis Rize şivesiyle etrafına küfürler ediyordu. Kumanda köprüsündeki genç mülazım kaptan ne yapacağını bilemiyor, denize yuvarlanan 2 sandık portakal için aşağıda kıyametler koparan Osman Yiğit'e şaşkın gözlerle bakıyordu. Sabahın kırası üzerlerine yağan güverte yolcuları ıslak paltolarının yahut yorganlarının altında kımıldıyorlar, öksürüyorlardı. Bir nefer kaputunu omuzuna atmış, yağlı tahtalar üzerinde uzanmış yatan bu erkekli kadınlı çocuklu kalabalığın üstünden aşarak ayak yoluna varabilmek için uğraşıyor, ak sakallı sıska bir herif yorganını sırtına sarmış sigara içiyordu. Ön tarafta bir gidip gelme oldu. Bir kampana çaldı. Gemi demir alıyordu. Biraz sonra makineler homurdana homurdana işlemeye, bütün tekneyi o garip sıtma nöbetiyle titremeye başladılar. Vapurun bir gün evvel pek havaya kalkmış gibi duran burnu bu sefer iyiden iyiye sulara gömülerek cenüp batıya doğru yöneldi. Kısa kalın bacadan çıkan kara dumanlar güneşin doğmak üzere olduğu tarafa doğru kıvrım kıvrım uzanıyordu. O gün öğleden sonra süvari ile ikinci kaptan ellerinde dürbünleriyle ikide bir de ufakları seyretmeye başladılar. Bu hal ertesi gün, daha ertesi günle devam etti. Ara sıra çarkçı başı da geliyor, o da cenüp batıya cenüba bakıyordu. Hep birden bir şey arıyor, bir şey bekliyor gibiydiler. 2-3 kelimelik cümlelerle konuşuyorlardı. Bir şey var mı? Görünmüyor. Gün batısı karanlık, bir imbat çıkacak gibi. Zannetmem, bugünlerde lodos beklenir. Olsun da ne olursa olsun. Ya adam akıllı kötü bir deniz yaparsa? Kısmette ne yazılıysa olur. Haydi hayırlısı. Üçüncü gün ikindi vakti cenüp tarafı karardı. Çarkçı başı yine üst güvertedeydi. Hemen kaptanın yanına koştu. Hele şükür, lodos geliyor. Allah vere de fazla sert olmazsa, dedi. Bunları söylerken gülümsüyor, yüzünün kalın derisi, kısa kesilmiş kır saçlarının dibine kadar kırışıyordu. Yarım saat kadar sonra deniz oynamaya, ılık fakat şiddetli bir rüzgar direklerde ıslık çalmaya başladı. Geminin iskele tarafına vuran dalgalar yükselip güverte yolcularını ıslatıyordu. Ellerinde yastıkları, kelimleri, sepetleri, bavullarıyla kötü bir yer bulmaya uğraşan kalabalık şuraya buraya koşuyordu. Bütün aralıklar ve ambarlar portakal sandıklarıyla dolduğu için yolcuların üstü örtülü bir yer bulabilmeleri pek zordu. Herkes rüzgardan, dalgalardan korunabilmek için aksi tarafa yığılıyor, bu yüzden gemi daha çok sancağa yatıyordu. Ortalık adam akıllı karanlıktı. Bir köşede kusan kadınlar, ağlayan çocuklar vardı. Kamara yolcuları da yemeklerini sofrada bırakmışlar, köşelerine çekilmişlerdi. Ara sıra koridorlarda iki tarafa tutuna tutuna sarhoş gibi yürüyen dağınık saçlı kadınlar görülüyordu. Çarkçıbaşı ile ikinci kaptan birinci mevki salonuna gelmişler, yolculara telaşla tavsiyelerde bulunuyorlar, güya kendi kendilerine söyleniyorlarmış gibi. Vaziyet fena, ne halt edeceğiz bilmem, gemi gemi değil ki, yük de fazla. Hep havalili şeyler diyerek adeta panik havası yaratıyorlardı. İkinci kaptan bir aralık, Çarkçı bey, avare yapmazsak vaziyet tehlikeli galiba, dedi. Çarkçıbaşı, vallahi bilmem kaptan ama bizim makine dairesinde bile ayakta durulmuyor. Süvari beyle avarya için konuşalım. Yolcuların yanında yapılan bu münakaşadan sonra ikisi beraber yukarıya süvariye çıktılar. En havalili mal olan portakalların denize atılmasına karar verildi. İkinci kaptanın nezareti altında 250 sandık bordadan aşağıya fırlatıldı. Sonra gemi katibi avarya evrakını usulü dairesinde tanzim etti. Tüccar Osman Yiğit'in sigortadan 3000 sandık portakalın parasını alabilmesi için bu evrakın düzgün olması lazımdı. Ertesi gün öğleye doğru hava sertliğini kaybetti. Akşamüstü büsbütün sakinledi. Birkaç gün daha gürültüsüz, patırtısız bir yolculuktan sonra gece saat 8 sularında vapur İstanbul'a vardı. Sirkeci rıhtımına yanaştı. Boşalan yolcuların telaşlı gidip gelmeleri arasında tayfalar koşuşuyorlar, ambarları açıyorlardı. Bu aralık ufak tefek, çil yüzlü, incecik burunlu, yakası kürklü, paltolu bir adam dar merdivenden inmeye çalışanları itip arkalarına baktırarak vapura girdi. Süvarinin kamerasına çıktı. İkinci kaptanla vapur katibi de oradalardı. Çil yüzlü adam, geçmiş olsun süvari bey diye söze başladı. Acentadan öğrendim. Osman Yiğit'in portakalları avarya olmuş. Neyse sağlık olsun. Muamele tamam mı? Katip, bizimki tamam diyerek bir deste kağıt gösterdi. Yarın acentaya gider, üst tarafını tamamlarız. Süvari o kalın ve cızırtılı sesiyle, Halil Eğinli dedi. Nasılsın? Senin malların ziyan olmasına canım çok sıkıldı doğrusu. Ama ne yaparsın, başka tüccarların malını atamazdım. En sonra Osman Yiğit'in portakallarını almıştım. El üstü onlar duruyordu. Şimdi sen portakalsız kaldın, gelecek partiyi beklersin artık. Halil Eğinli, gemide başka portakal da mı var? Diye sordu. Birkaç bin sandık da dört yol malı var. İskenderun'dan aldık. Öteki kurnaz kurnaz gülerek, canım başka başka, onu sormuyorum. Bizim için bir şey var mı diyorum. Kaptan yine yüzü hiç değişmeden o kesik, kısa kahkahalarından birini attı. Kolay canım, senin vasıtan hazır mı? Yanaştı bile. Kameranın kapısını iyice kapattıktan sonra içeride esaslı bir pazarlık daha başladı. Denize atılmış göründüğü halde geminin deniz suyundan uzak yerlerinde rahat rahat bekleyen 2750 sandık portakal Halil Eğilni'ye yeni baştan satıldı. İçinde 80 portakal bulunan sandıklardan her biri 3 liradan hasap edildi. Aslında ambalaj masrafıyla beraber tanesi 90 paraya mal olan portakalların sandığı, yüklendiği iskelede 180 kuruş, meşru olan ve olmayan navlunla beraber İstanbul'da maliyeti 250 kuruştu. Ama böyle farklar üzerinde fazla durulmadı. 2750 sandığın tutarı olan 8250 lira Halil Eğin'den peşin peşin alındı. Bir aya yakın süren bu seferin bütün geliri Osman Yiğit'in navlun farkı olarak verdiği 1920 lirayla birlikte 10.170 lira tutuyordu. Los Romos'una serdümenine kadar pay verilecek olduktan sonra bu rakam pek göz kamaştıracak bir şey sayılmazdı. Halil Eğinli gittikten sonra ikinci kaptan, çarkçıbaşı, gemi katibi, baş kamarot bir de bu aralık vapura gelmiş olan acenta memuru süvarinin kamerasında toplandılar. İsmail Denizer sefere çıkacakları gün çocuğu olduğunu ileri sürerek vapur limanına girer girmez ikinciden izin almıştı. Onun için şimdi Osman Yiğit'in denize atılmış görünüp Halil Eğinli'ye satılan portakallarını o boşaltmıyordu. Vincin başında daha çok denecek kadar küçük bir tayfa vardı. Fakat İsmail Denizer de bir türlü gemiyi bırakıp gidemiyor, katibin yolunu gözlüyordu. Geçen sefer doğum masrafları için avans aldığından artık para istemeye ne hakkı ne yüzü vardı ama eve de böyle büsbütün eli boş dönemezdi. Hiç olmazsa 1-2,5 liralık koparmalıydı. Katip de nedense ortalıkta görünmüyordu. Belki bir saate yakın bekledi. Odasının kapısını açıp içeri baktı. Kimsecikler yoktu. Nihayet oradan geçen kamerotlardan birine sordu. Beyaz ceketli delikanlı, "Süvarinin kamerasında ama yanına giremezsin, işleri var," dedi. İsmail yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra 5-10 dakika bekliyor, daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. Nihayet kaptan köprüsüne kadar çıktı. Hemen merdiven başında, telgrafın yanında kazık gibi durdu kaldı. Süvarinin 5-6 adım ilerideki kamerasından sesler geliyordu. İkinci kaptanın ince, titrek sesi süvarinin boğuk, yırtık bağırışlarına karışıyordu. İçeride oldukça ateşli bir münakaşa vardı. Ara sıra birisi masaya vuruyor, kapı aralanıyor, birisi dışarı çıkmak istiyor, sonra kolundan yakalanıp içeri çekiliyordu. İsmail biraz durduktan sonra bir korkuya kapıldı. Hemen geldiği gibi dönüp gitmek için merdiveni ayağına attı. Fakat bu sırada kamaranın kapısı arkasına kadar açıldı. Geriden vuran sarı ışıkta kaptanın kısa, tıknaz vücudu göründü. İsmail bir ayağı merdivende korkudan taş kesilmiş gibi kaldı. Kaptan ön tarafa, öne doğru yürüyordu. Birkaç adım daha atınca yanına geldi. Hırsla soluyor, homurdanıyordu. Islak gözleri karanlıkta daha küçülmüş gibiydi. Orada birisinin durduğunu görünce kim olduğunu tanımadan koluna yapıştı. Boğulur gibi bir kısık sesle, "Görmüyor musun köpeoğullarını? Beni kafeslemeye bakıyorlar," diye söylendi. Bu aralık kapıda ikinci kaptanın sarı başı göründü. "Süvari bey, bir dakika teşrif buyurun," diyordu. Süvari o tarafa dönüp bağırdı. "Bırak efendim, ne alt ederseniz edin, ben yokum bu işte." Sonra tekrar İsmail'e döndü. Yumruğuyla göğsünü döverek, "Bütün mesuliyet benim, hapse ben gireceğim. Benim çoluğum çocuğum sürünecek. Benim şerefim mevzubahis. Yine de doyuramıyorum gözlerini pezevenklerin." İkinci kaptan o tarafa geldi. Süvari yumuşak bir hareketle kolundan tutarak, "Asabileşme kaptanım, senin dediğin olsun," diye kameraya sürüklemeye çalıştı. Sonra orada duran İsmail'i görerek, "Sen ne arıyorsun burada lan?" diye bağırdı. Tokatlamak için üstüne yürürken birdenbire kendini topladı, elini cebine sokup bir 10 liralık çıkardı. Tayfanın eline sıkıştırdı. "Hadi çek arabanı," diye payladı. İsmail çabuk çabuk merdivenden aşağı inerken süvari tekrar kamerasına girmiş, kapı kapanmıştı. İsmail yolda bir hayli düşündü. Eve ne götürebilirdi? Cebindeki 10 lira ona bir hayli cesaret, cömertlik veriyordu. Biraz daha yürüdükten sonra bahçe kapı taraflarındaki manavların önünde yavaşladı. Portakallara uzun uzun baktı. Lohusa karısına en iyi hediye portakal olacaktı. Bu mevsimde Akdeniz seferine çıkan gemilerin tayfaları uğradıkları limanlardan ucuz ucuz portakal alır getirirlerdi. Fakat kendisi vinç başından ayrılamadığı, yanında da 10 parası olmadığı için bir şey alamamıştı. Bir manavın önünde durdu. En irilerinden tanesi 20'şer kuruşa 10 tane portakal aldı. Mendiline koyup bağladı. Oradan geçen bir gazeteciden de bir köroğlu istedi. Katlayıp cebine yerleştirdi. Sonra biraz ilerideki bekleme yerine giderek Beşiktaş tramvayını gözlemeye başladı. 1944. Beyaz bir gemi. 1. Ressam Tevfik Aravurgun bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusu ile rıhtımda sağına soluna bakındı. Dün akşam Haliç üzerinde batmakta olan güneşin arkadan vurarak yelkenlerini sırmalı gibi parlattığı yassı ve alçak kömür kayıkları şimdi kuşluk vaktinin göz kamaştırıcı aydınlığı içinde pek kirli suratlı, hırpani, asıl vaziyetlerine pek yakın bir görünüş alıvermişlerdi. Ressam Tevfik dün akşam rıhtımda gezerken tasarladığı Fındıklı'da kömür kayıkları tablosunun bütün cazibesini kaybettiğini ve yelkenlerinde kızıl hariler oynaşan, gölgelerinde karanlık ummanların ruhu bulunan Tevfik bir hali de şairdi. Bu taka bozması motorların yüzüne vuran ustalıklı projektör ışıkları kesildiği, vücudunu tatlı bir sır gibi saklayan tül sırtından çekildiği zaman sarkmış etleri ve sarı yeşil çehresiyle perişan bir hal alıveren bir eski dansöz gibi karpuz kabuklarıyla kedi ölülerinin arasında ağır ağır çalkalandıklarını görünce yüzünü buruşturdu. Bugün bir resim yapmaya karar vermişti. Bir şeyler bulmalıydı. Ama öyle rastgele bir şey değil. Aslında çirkin ve iğrenç de olsa güzelleştirebileceği bir şey. Çünkü sanat, yeryüzünde ve insanların içinde olup bitenleri, çöplükle sarayı aynı hakikatten uzak ve güzelleştirici örtüye bürüyen ay ışığı gibi tatlı bir yalan bulutunun arkasından göstermeye mecburdu. Sanat eserinden faydalanabilecek durumda olanlar, her şeyden önce avunmak, oyalanmak istiyorlardı. Sanatkarın ekmeği de işte bu tatlı rüya meraklılarına bağlıydı. Yoksa kömür kayığında yüzü koyun yatan yırtık zıpkalı Bart'ın uşağına değil. Ressam Tevfik Aravurgun'un alakasız ve bakım bakışlarını denizin karışıksız çalkalanan yeşil yüzünde gezdirirken tam karşısında birkaç yüz metre ileride beyaz bir gemi gördü. Arkaya doğru yatık bacasından hafif dumanlar çıkan ve maden kısımları güneşte sapsarı parlayan bu ince uzun gemi, kemanbaş provasının zarif bastonunu saray burnuna doğru uzatmış, kımıldamadan duruyor, bayrağını kız kulesinin önünde dalgalandırıyor, bu haliyle gagasını ileri doğru uzatıp kuyruğunu çırparak suların üstünde dinlenen beyaz bir martıya benziyordu. Ressam gözlerini kırpıştırarak o tarafa doğru baktı. Sonra kararını vermiş gibi başını sallayıp sehpasını kurdu. Boya kutusunu açtı. Paletiyle fırçalarını eline aldı. Pek öyle acele etmeden, sanki bu işi yarıda bırakacakmış gibi duraklaya duraklaya beyaz geminin resmini yapmaya başladı. Tepesine doğru yükselen güneş mini mini gözlerini kamaştırıyor, henüz 30'una gelmediği halde esmer derisi bum buruşuk olan yüzünü büsbütün kırıştırıyordu. Kısacık boyu sehpanın arkasında kayboluyor, ara sıra gemiye bakmak için başını çevirince boynunun derisi kıvrılıp katlanıyordu. Bir saat kadar sonra resmi tamamlandı. Daha doğrusu kendi kendine yeter artık diye işi bıraktı. Elinin tersiyle alnının terlerini silerek bir iki adım geri çekildi. Hiç de fena olmamıştı. Günün resim yapmaya en uygunsuz olan bir saatinde çabucak çırpıştırdığı bu tablo bile onun epeyce kabiliyetli bir sanatkar olduğunu gösteriyordu. Yaptığı resme baktıkça bunu kendisi de fark eden Tevfik, "Ah, Fransa'da birkaç sene daha kalabilseydim, insan 6 ayda ne görür, ne öğrenir ki?" diye zihninden geçirdi. Eğilerek takımlarını toplamaya başladı. Bu aralık yine kendi kendine söyleniyordu. İstediğin kadar güzel resim yap, anlayan, kıymetini bilen olmadıktan sonra. Biraz durdu. Kapalı dudaklarını biraz çizgi gibi incelten garip bir gülümseme yüzünün buruşukluklarını artırdı. O düşünmeye devam etti. Neyse, buna da şükür. 8 sene Anadolu'da orta mekteplerle öğretmen okullarında resim hocalığı etmekten anamız ağladı. Bir yolunu bulup buraya kapağı atmasaydık daha da ağlayacaktı. Gözü karşıdaki beyaz gemiye takıldı ve düşünceleri hemen o tarafa kaydı. Kim bilir hangi yavurun yatıdır? Yaşamasını biliyor hergeleler. Elbette dünyada her şey parayla olur. Para da onlarda. Sanatın kıymetini de onlar biliyor. Acaba bu geminin sahibi ne milletten? Ya İngiliz ya Amerikalıdır. İngilizse boşver. Pinti oluyor herifler. Ama Amerikalıysa yaşadık. Tevfik ileriden geçen bir sandala ellerini sallayarak seslendi. Kendisi de farkında olmadan bir takım kararlar vermiş olduğunu görünce gülümsedi. Eni 2, boyu 3 karış büyüklüğündeki bu tabloyu geminin sahibine götürüp lütfen bu hediyeyi kabul etmesini isteyince, adam herhalde pek müdahalsiz olacak, hele ressamın karşıdaki akademinin hocalarından olduğunu öğrenince muhakkak kesenin ağzını açacaktı. Öyle ya, keyfi için hususi yatla seyahate çıkan zengin bir ecnebi için geminin eşsiz İstanbul dekoru içinde yapılmış olan güzel bir tablosunu salonuna asmaktan ve dostlarına bu resmin yerli bir profesör tarafından yapıldığını söylemekten daha zevkli ne olabilirdi? Yapacak işleri olmadığı için dünyayı dolaşmaya çıkan aylakçı zenginlerin memleketlerinin herhangi bir köşeciğinde saklanmayıp sahilden her tarafı gezdiklerini ispat etmek ister gibi her uğradıkları yerden viska mahiyetinde bazı şeyler tedarik etmek adetinde olduklarını biliyordu. Ama bu düşüncelere dağılmış bir halde gemiye yaklaşıp bayrağın İngiliz olduğunu görünce biraz ümitleri kırıldı. Deli gibi para yiyenlerin asıl Amerikalılar olduğu malumdu. Neyse, kalbini sağlam tut Tevfik diyerek elinde tablosuyla beyaz geminin merdivenini çıkmaya başladı. Kendisini yukarıda genç, güler yüzlü, lacivert elbiseli biri karşıladı. 40 yıllık ahbap gibi ona elini uzatarak tuhaf bir Fransızca ile "Buyurun," dedi. "Deminden beri size bakıyorum. Bizim yata geldiğinizi anladım. Dürbünle bakınca tablonuzu bile gördüm. Galiba bizim geminin resmini yapmışsınız, öyle değil mi?" Hem konuşuyor hem de ressamı geminin kırmızı kadife takımlı salonuna götürüyordu. 6 ayda öğrendiği yarım yamalak Fransızcayla karşısındakinin sözlerinin ancak bir kısmını anlayabilen Tevfik, buruşuk yüzünde anlayışı görünmek isteyen şaşkın bir tebessümle genç kaptanın arkasından gidiyordu. Öteki sözüne devam ederek, "Lord cenapları pek müdesir olacaklar. Gemide bulunup sizi kendileri kabul etmeyi herhalde pek isteyeceklerdi. Sanatınızı bizzat takdir etmek fırsatını kaçırdıklarında sahiden çok üzülecekler," diyordu. Ressam Tevfik Arabulgu'nun yüreği birdenbire hızla atmaya başladı. Fena ihtimaller zihnini dolduruvermişti. Hapı yuttuk diye düşünüyordu. Herifin nezaketine bakılırsa lord cenapları gemide yoklar bahanesiyle atlatılacağız. Ne yaman adamlar yahu. Beni daha uzaktan dürbünle dikiz edip atlatma planları hazırlamışlar. Ne yapalım? Kısmet. Bol bol hayaller kurup bunların her zaman boşa çıktığını görmeye alışmış bütün insanlar gibi ressam Tevfik de kaderine çabuk boyun eğenlerdendi. Bunun için genç kaptan tabloyu eline alıp takdirkar bakışlarla uzun uzun seyrettikten sonra "Ah ne güzel, ne güzel. Bizimle bir öğle yemeği yemek lütfunda bulunursunuz değil mi?" deyince adeta sevindi. Kaç günden beri doğru dürüst bir yemek yemediğini hesaplamaya çalışarak "Neyse, buna da şükür," dedi. Hele geminin bol güzel yemekleriyle karnı iyice doyup biraz fazlaca kaçırdığı tatlı şarabın tesiriyle mahmur koltuğun arkasına yaslanınca bu alışverişten memnun bile olmaya başladı. Böyle lüks bir gemide bu kadar nazik bir ecnebiyle karşı karşıya ve sindire sindire yenen bu nefis yemek, küçük bir mukavva parçası üzerinde bir saatte yapılan bir resme değerdi. İmzasının bir İngiliz lordunun yatında dünyayı dolaşması da caba. Genç kaptanla İstanbul'un güzellikleri, resim sanatının incelikleri üzerinde biraz konuştuktan sonra, kaptan da pek o kadar iyi Fransızca bilmediği için gitgide daha kolay anlaşmışlardı, Tevfik gitmek için doğruldu. Kaptan bir dakika diyerek salondan çıktı. Tekrar içeri gelince yüzü hafif kızararak, ''Lord cenapları hakikaten bedbaht olacaklar. Bu centilmence alakanızı kendileri değerlendirmeye muhakkak çok isterlerdi. Kusura bakmayın, benim tarafımdan şunu kabul edin.'' dedi ve ressama bir zarf uzattı. Kekeleyerek teşekkür kelimeleri mırıldanmaya çalışan Tevfik, kendisini merdiven başına kadar geçiren ve karaya dönebilmesi için geminin sandallarından birini veren kaptanın hararetli elini sıktı. Kayıkta elini cebinden çıkarmıyor, parmaklarının arasında hışırdayan zarfı okşuyordu. Bunun üzerinde ne kadar para bulunduğunu hemen görmek için yanıp tutuştuğu halde, karşısında kendisine hiç bakmadan hızlı hızlı kürek çeken İngiliz gemiciden utanıyor, sonradan inkisara uğramamak için de herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçıyordu. Rıhtıma yanaşıp kendini karaya atar atmaz koşarak binanın köşesini döndü, elleri titreyerek zarfı çıkardı ve içini boşalttı. Bunlar 5 tane irice banknottu. Bir hali evirip çevirdikten, yazıları söktürmeye çalıştıktan sonra üzerindeki 5 rakamına bakarak bunların 5'er İngiliz lirası olduğuna hükmetti. Ama yine de bir anlayana sormaya karar verdi. 2. Ressam Tevfik Aravurgun'un yaptığı yat resmiyle buna karşılık aldığı 25 İngiliz lirasının hikayesi birkaç saat içinde bütün akademiye yayıldı. Hatta bazı çabuk tesirler göstermekte de gecikmedi. Mesela gencinden yaşlısından 3-5 ressam hemen rıhtıma inerek aynı beyaz geminin başka başka yerlerde ve birbirlerine göstermeden resmini yapmaya koyuldular. Ama daha başlangıçta bütün ümitleri suya düştü. Ufak bir motor beyaz gemiye yanaştı. Gemi bacasından koyu dumanlar çıkardı. Biraz sonra da burnunu Marmara'ya çevirerek aldı başını gitti. Bugünden sonra birçok ressamların rahatı, hatta bazılarının uykusu kaçtı. Hepsi beyaz bir yat bekliyorlar, onun güzel bir resmini yapabilmek için yanı tutuşuyorlardı. Gündüzleri kah atölyelerinin kocaman pencerelerine yaklaşarak, kah rıhtıma inip güya biraz hava almak, başını dinlemek ister gibi dalgın dolaşarak hep ufku gözetliyorlar. Kendilerine kimsenin bakmadığına emniyet getirince durup ellerini kaşlarının üstüne koyuyorlar ve engin denizde kara arayan kaybolmuş gemiciler gibi denizin yüzünde bir şeyler seçmeye çalışıyorlardı. Birçokları rüyalarında her çeşitten beyaz gemiler görüyorlardı. Bunlar ister kocaman yolcu vapuru, ister alçacık taka olsunlar, kaptanları ister bahriyeli kantosuna çıkmış bir kadın, ister Hint racaları gibi giyinmiş kara sakallı bir adam kılığında bulunsunlar, nedense hep beyaz renkteydiler. Ama sahiden beyaz bir gemi İstanbul limanına girmeye tövbe etmiş gibiydi. Haftalar, aylar geçti. Yata benzer bir şeyin Marmara'nın yahut beyazın mavi suları üzerinde süzülüp geldiği görülmedi. İkinci Dünya Harbi'nden az önceki sıralarda olduğu için belki lordlarda pek gezip dolaşma hevesi yoktu. Ama buna rağmen bazı tuttuğunu koparır, sebatlı ressamlar ümitlerini kesmiyorlar, günün birinde herhalde beyaz bir yatın saray burnunu dönerek Kız Kulesi'nin önüne demirleyeceğine inanıyorlardı. Beklemeden bıkıp yorulan, o gün bu fırsatı kaçıracak fakat sabredip ümit kesmeye kazanacaktı. Ressam Tevfik Aravurgun bu sonunculardandı. Ne olursa olsun sonuna kadar dayanacak ve kendi bulduğu hazineyi kimseye kaptırmayacaktı. Ötekileri en mukaddes haklarına göz diken haydutlar gibi kinli bakışlarla süzüyor, hele bir tane gelsin size zor kaptırırım diye kendi kendine söyleniyor, ara sıra da yumuşuyor ve arkadaşlarına gidip bir anlaşma şekli bulmak, mesela ilk gelen benim, ikincisi senin, üçüncüsü de filancanın olsun diyerek hiç olmazsa en tehlikeli birkaç rakiple uyuşmak istiyordu. Ama beyaz bir gemi, bir yat gelmiyor, gelmiyordu. Bir Eylül sabahı, üç ressam rıhtımda birbirleriyle göz göze gelmekten kaçınarak dolaşıyorlardı. Tevfik bakışlarını bir denize, bir arkadaşlarına kaydırarak çabuk adımlar atıyor, nefsine küfür üstüne küfür yağdırıyordu. Ne vardı liraları önüne gelene gösterecek? Sen İngiliz lirası görmedin de onlar pek mi gördüler sanki? İşte hiçbirisi kaç paralık banknot olduğunu bilemedi, sen sırrını meydana vurduğunla kaldın. Tam bu anda üç ressamdan biri iki defa üst üste sergide mükafat kazanmış sarışın bir genç olduğu yerde mıhlanmış gibi durup gözlerini ileriye dikerek kendi kendine söylendi. Yata bak ulan! Ortalık pek sessiz olduğu için mi, yoksa mırıldandığını sanan genç ressam heyecanından bağırıverdiği için mi bilinmez, bu cümleyi ötekiler de duydular ve taş kesilmiş gibi oldukları yerde durarak gözlerini genç ressamın baktığı yere diktiler. Evet, beyaz bir gemi, bir yat, şurada birkaç yüz metre önlerinde duruyor, sağından solundan geçen şirket vapurlarının dalgasıyla hafif hafif sallanıyordu. Ne zaman gelmişti, ne zaman demir atmıştı, nasıl olup da farkına varmamışlardı? Hiçbiri bunlara cevap verecek halde değildi. Ama işte ortada bir gerçek vardı. Gemi, beyaz gemi, aylardan beri bekledikleri gemi karşıdaydı. Şaşkınlıkları geçer geçmez, üçü de kuş olup atölyelerine uçmak istedikleri halde, güya birbirlerine belli etmemek için ağır ağır içeri girdiler. Merdivenleri teker teker, fakat sabırsızlıktan boğulacak gibi kalpleri çarparak çıktılar. Bir dakika sonra üçü de sehpalarının karşısına geçmişler, boyalarını ellerine almışlardı. Bu işi başarmalarındaki sırrın resmin güzelliğinden ziyade çabuk bitirilmesine bağlı bulunduğunu üçü de biliyorlardı. Bunun için Tevfik ilk olarak ve yarım saatten az bir zamanda tablosunu bitirdi. Zaten her üçünün de atölyesinde Kız Kulesi ile Saray Burnu arasındaki manzarayı gösteren birer resim hazır duruyordu. Yapılacak iş bunun orta yerindeki boşluğa yatın tasvirini konduruvermekten ibaretti. Tevfik ara vurgun tablosunu yakaladığı gibi cadde tarafındaki kapıdan çıktı, biraz ileriden bir kayağa atladı ve bütün kuvvetiyle karşıdaki beyaz gemiye çekmesini söyledi. Daha kıyıdan 30 adım ayrılmamıştı ki öteki iki ressamın da ayrı ayrı yerlerden sandala binip var hızlarıyla gemiye yaklaştıklarını gördü. Kayıkçıya "Dayan amca, dayan!" diye gayret verecek oldu. Fakat bu manasız yarışın ne demek olduğunu anlamayan adamcağızın ters bir bakışı lafını ağzına tıkadı. Öteki kayıklar gitgide yaklaşıyorlardı. Her ikisi de tablolarını tamamlamamış olacaklardı ki, şimdi kayıkta bile dizlerinin üstüne koydukları mukavvalara fırçalarıyla bir şeyler ilave ediyorlar, şuralarını buralarını düzeltiyorlardı. Geminin merdivenine üçü de hemen hemen aynı zamanda vardılar. Kayıktan kayağa atlayarak, Tevfik önünde olmak üzere birbiri arkasından merdiveni çıktılar. Karşılarına ilk gelen oldukça temiz kıyafetli, mavi gözlü ve uzun burunlu tayfa Fransızca yahut İngilizce yerine tatlı bir Laz şivesiyle "Ne istiyorsunuz?" diye sorunca bir an duraladılar. Fakat bundan bir mana çıkarmaya uğraşmadan nezaketle bazı şeyler öğrenmek istediler. Birinin sözünü öteki ağzından alarak "Yatın sahibi nerede efendim? Kendilerini görmek istiyoruz." dediler. Sonra daha çekingen devam ettiler. "Gemilerin resmini yaptık da kendilerine hediye edecektik." Daha konuşacaklardı. Fakat tam tepelerinden gelen boğuk, buna rağmen kuvvetli bir ses onları ürküttü. Başlarını o tarafa çevirince kaptan köprüsünün kenarına dayanmış, sarı dişli, en aşağı bir haftalık tıraşlı bir adamın iri gözlerini döndüre döndüre kendilerine bağırdığını gördüler. "Ne yatı ulan? Serseri misiniz nesiniz? Buraya alaya mı geldiniz? Şimdi o resimlerinizi başınıza geçiririm." Sonra orada kımıldamadan duran uzun burunlu tayfaya döndü. "Ne bekliyorsun be? Atsana bunları dışarı." Kendisine meseleyi anlatmak isteyen ressamların yüzüne bile bakmadan kamerasına girdi, kapıyı vurdu. Mavi gözlü tayfa yumuşak fakat itiraz götürmez bir hareketle ressamları merdivene doğru sürüklerken, "İyi etmediniz," dedi. "Bizim kaptan asabidir, şakadan az etmez. Haydi güle güle." Ressam Tevfik Aravurgun son bir gayretle sanki hiçbir şeyi denemeden bırakmamak için tayfaya sordu. "Peki bu yat kimin?" Tayfanın yüzü kızardı, o da kızmaya başlamıştı. Uzun burnunun ucu titreyerek, "Bırak gevezeliği," dedi. "İşiniz yok mu sizin? Bu gemi kimsenin değil, devletin. Yatı nereden çıkardınız?" "Tahliye gemisi bu. 10 gündür vazifedeydik. İstanbul'a gelir gelmez nereden çıktınız? Hadi bakalım." Her üç ressam da kayıklarına binip döndüler. Biraz açılınca başlarını çevirip beyaz gemiye baktılar. Bunun sahiden yata benzer tarafı yoktu. Alçacık kıcı, sudan dimdik fırlayan yüksek burnuyla daha çok büyücek bir römorköre benziyordu. Beyaz boyası yer yer kirlenmişti, sıyrılmıştı. Ressamlar arkadaşlarının alayına uğramamak için bugün başlarından geçeni gizli tutmaya karar verdiler. Ama çok düşündükleri ve aradan yıllar geçtiği halde biçimsiz bir talisiye gemisini o gün kendilerine zarif, beyaz bir yat gemisi gibi gösteren şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. 1945 Katil Osman. Hapishanenin dış avlusunda Abaza Kemal'in kahve ocağının dibinde oturmuş, birbiri üstüne cigara içiyordum. Yüksek kale duvarlarının dışından limandan gelen sesler içime gariplik çöktürmüştü. Düdüğünü daha uzaklarda yanık yanık öttüren bir gemi şimdi yaklaşmış demir atıyordu. Zincir gürültüsü arasında kavga eden kayıkçıların sesini duyar gibi oluyordum. Gönlüm dışarıdaydı. Başka zaman beni avutan şeylere bakmıyordum bile. Gardiyan Arif'in tavuğu etrafında bir haftalık civcivleriyle ayaklarımın altında dolaşıyor, yanımdaki sur duvarlarının ortasından fırlayan ve büyüyüp aşağı doğru uzandıkça çiçek üstüne çiçek açan papatya dalı gibi hafif rüzgarda sallanıyordu. Esrargeç Tayyar baba biraz ileride sırtını duvara dayayıp başını karnına sarkıtmış, baybur türküleri mırıldanıyordu. Ama ben bu candan ahbaplarımda teselli arayacak halde değildim. Gözüm 8 arşın kalınlığındaki taş duvarları aşıyor, güverte kenarında eteklerini uçurarak vincin işlemesini seyreden kızları, merdivenden kocaman yatak denkleri indirmeye çalışan hamalları görüyordu. Yerimden fırlamak, gardiyanları, jandarmaları şöyle elimin tersiyle iterek çıkıp yürümek, bir sandala atlayıp gemiye varmak ve kaplana çek demek istiyordum. Gözümde tüten ne şehirler, ne insanlar, ne de kırlar ve ormanlardı. Açık denizleri, etrafında duvar olmayan, uçsuz bucaksız yerleri arıyordum. Ama ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğüyle karşılaşmak ne tuhaf oluyor. Mürteci Yakup Hoca yanıma sokuldu. Altına demir iskemlelerden birini çekerek, ''Nasılsınız bakalım?'' diye sordu. Ben onun ne maksatla geldiğini tahmin ettiğim için hemen kahve ocağına seslendim. ''Kemal, hocaya bir çay demli.'' Zavallı, Balıkesir taraflarında burnunu soktuğu bir tarikat meselesi yüzünden mürtecidir diye 10 sene yemişti. Menemen hadisesinden ürken devlet, böylelerine karşı o sıralarda pek sert davranıyordu. Dışarıdayken hali vakti yerinde, 2 karılı olduğunu söylediği halde senelerden beri kendisini arayan soran yoktu. Şunun bunun yardımı, hapishane müdürünün himayesi, ara sıra yazdığı muskalar sayesinde şöyle böyle geçiniyordu. Fakat mahpuslar arasında laf taşıdığı, müdüre ispiyonculuk ettiği için herkesten hakaret görüyordu. Bunları fenalık olsun diye değil, hem çok meraklı hem de çok gevezi olduğu için yaptığını sanıyorum. Çünkü onun nasıl bir an bile yalnız kalmaya dayanamayıp hemen birilerinin yanına sokulduğunu, söylenecek meraklı, mühim bir şey bulup etrafın alakasını kendi üzerine çekmek için o mini mini, bal rengi gözlerini kırpıştırarak nasıl kafasını patlatırcasına gayretler sarf ettiğini görmüştüm. Merakla dinleneceğine hükmettikten sonra babasını ipe gönderecek sırları bile ortaya atmaktan kendini alamazdı. Yaz kış sırtından çıkarmadığı soluk pembe pardesünün eteklerini savura savura bahçenin bir yanından bir yanına koşar, şurada 3 kişiden 5 laf, burada 5 kişiden 3 laf alıp vererek gününü doldururdu. Kendisini benimle yarı buçuk hemşeri saydığı için sık sık yanıma gelir, memleketteki tanıdıkların sözünü açar, bal yalı olan 2. karısından bahseder, en sonunda taze bir çaya fit olur giderdi. Bugün halinde yapma bir ağırlık vardı. Sağ elinde çay fincanı, sol elinde dumanını suratıma üflediği köylü cigarası, işte bu insanların hali böyledir demek isteyen manalı baş sallamaları ile ikide bir içini çekiyordu. Gülümseyerek sordum. Hayrola hoca, ne havadislerin var bakalım? Bizim katil Osman yine dün akşam hatlar karıştırmış. Bu sefer iş ciddi, berber Hüsamettin'i bıçaklamış diye diye en sonunda katil olacak. Bu katil Osman'ın kim olduğunu önce birdenbire hatırlayamadım. Biraz düşündükten sonra, şu 2 ay kadar önce tahliye edilen delikanlı mı? Hani koca reis yol kesmekten ceza verecekti az kalsın diye sordum. Keşke verseydi. En çoğu 7 sene alır. Teşebbüs halinde kaldığı için iner, birkaç seneyle yakayı kurtarırdı. Bu işler de başına gelmezdi. Berber Hüsamettin ölürse 15 sene garanti. Berber de kurtulacağı benzemez. Bıçağı karnından yemiş. Katil Osman'ı iyice hatırladım. 25 yaşlarında olduğu halde 17'den fazla göstermeyen, soluk, ince yüzlü, bembeyaz elli ve uzun parmaklı bir çocuktu. Yanıma hep ceketini toparlayıp ellerini göbeğinin üstünde kavuşturarak sokulur, bir şey söyleyecek olsam ''Buyur ağabey'' diye başını uzatırdı. Memleketin şimdi hapiste bulunan namlı kabadayılarının yanında ağzını bile açmaz, hocasının bir sözünü kaçırmak istemeyen numunelik bir talebe gibi gözlerini dikip hep dinlerdi. Onun dışarıdaki hayatı hakkında duyduklarıma inanmak çok güçtü. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Ziyaret günleri gelen ihtiyar anası bile oğlunu uzaktan görünce ocağımızı batırdın Osman, tez günde boyların devrilsin diye acı acı beddua ediyordu. Anlattıklarına göre bu yaşa gelen ve babası genç öldüğü için halleri hiç de iyi olmayan Osman şimdiye kadar bir iş tutmuş değildi. Hangi ustanın yanına verdilerse 3-5 gün durup kaçmış, terzilikte ilik açmaktan, kunduracılıkta iplik mumamaktan ileri gidememişti.